Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. Allah'a hamdolsun, Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Bugün inşallah yine ikinci ciltten devam ediyoruz. 24. mektubu okuyoruz. Bu mektubun konusu kabız ve basıtla alakalı olacak. Buyurun Ömer Bey.
Allah'a hamd, peygamberlerine selam olsun. Tam bir ihlas ve sevgi eseri olarak gönderdiğiniz değerli mektubunuzun elimize ulaşması ziyadesiyle sevinmemize vesile oldu. Rabıta nismetini sizi devamlı rabıta sahibiyle beraber kılacak ve yansıma yoluyla feyizlerin size de akmasına vesile olacaktır.
Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyelim muhterem dinleyicilerimize. İmam Rabbani Hazretleri o günün en iyi teknolojisini kullanıyor. 16. 17. yüzyılda Hindistan'da nedir? Mektuplaşma. Yüzlerce mektup yazmış müritlerine, halifelerine. Onları mektuplarla terbiye etmiş. Bugün de internet denen bir şey çıktı ortaya. Hele şimdi yakında çocuklarımıza tablet dağıtıldı. O da çok güzel bir alet. Eğer hakka ve hayra kullanılırsa çok güzel bir haberleşme. Ve orada anında ne yapıyorsunuz? Efendim haberleşebiliyorsunuz sevdiklerinizle, dostlarınızla. Yalnız burada sıkıntı nedir? Bizim interneti kontrol etmemiz lazım. Ona köle olmak yerine İnternet bizim kölemiz olsun. Kompütürler bizim kölemiz olsun. Bugün maalesef herkesin elinde bir cep telefonu. Oyunlar, internetler, şunlar, Facebook'lar. Yani insanların vaktinin büyük çoğunluğu bu büyük nimeti israf yolunda kullanmak şeklinde geçiyor. Halbuki bu teknoloji hayra ve hakka kullanılabilir. İslam'a hatta tebliğ bile yapılabilir. O ayrı bir ders konusu olabilir belki ama işte İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Bu mektuplaşma vesilesiyle diyor, İletişimde, rabıtada olmak müride feyiz akışını sağlar. Şimdi ben şöyle açıklıyorum bunu muhterem dinleyicilerimiz. Ülkemizde son 40-50 senede müthiş bir sosyal değişiklik oldu. Edebimiz, ahlakımız, örflerimiz, davranış biçimlerimiz acayip ve köklü şekilde değişti. Ben bunun arkasında negatif rabıtayı görüyorum. Ne demek negatif rabıta? İnsanlarımız bugün çokça televizyon seyrediyor. Çokça internette değişik programlar, filmler, şunlar bunlar seyrediyor. Ve o gördüklerin etkisi altında kalıyor. Bakıyorsunuz gençlerin davranışları o kadar rahat ki. Edep, ahlak, fazla bir kaygıları yok. İnsanlarımızın sabırsızlığı, efendim yine örflerin değişmesi, yani İslam örfünde olmayan, çok değişik örflerin bizim kültürümüze girmesinin sebebi negatif rabıta. Yani o batı kültüründen esinlenerek yapılan filmlere, efendim bu tür yayınlara fazlaca muhatap olmak bizim hem dini hem de günlük yaşantımızı değiştirecek şekilde maalesef büyük bir saldırı olmuştur. İşte nasıl ki İmam Rabbani'nin burada Allah razı olsun kendisinden müridine taltif ediyor. Yani sizin diyor bizimle mektuplaşmanız size olan feyiz akışını artırır. Niye? Çünkü siz gönlünüzü açarsanız iyi insanlara, onlara mektup yazarsanız, ziyarete giderseniz, onların vaazlarının sohbetlerini dinlerseniz ne olur? Onlara gönlünüzü açmış olursunuz. Yoksa insan gönlünü boş işlere de açabilir. Boş filmlere, boş lüzumsuz, faydasız, hatta ahlaken haram derecesindeki programlara açarsa, ki bugünün en büyük fitnesi, bundan 20 sene, 30 sene önce anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz elinde bir tesbih olur. Hepsi Allah, Allah, Allah der, torunlara dua ederdi. Öyle bir zamana geldik ki maalesef, şimdi dedeler, nineler ellerinde televizyonun uzaktan kumandası. Dizi seyrediyorlar, torunlarını da sevmek bile istemiyorlar. Diyorlar ki ya git oğlum şimdi bir dizi seyredeceğim. Böyle bir acayip zamanlara geldik. O yüzden bu rabıtayı inkar etmeyelim. Rabıta var, rabıta yok denilerek hepsi rabıta yapıyor bir yerlere. Ama tasavvuf ne yapmış? Tasavvuf bu rabıtayı müsbet bir kanala efendim yönlendirmiş. Allah dostlarına. Önce peygamberler tabii ki. Ondan sonra Allah dostlarına, ulemaya, sulahaya güzel modeller sunmuş. Bunları tefekkür edelim. Bunlarla iletişimimiz, rabıtamız. Rabıta demek, bağ demek. Herkesin gönlü bir şeye bağlı bugün. Kimisinin gönlü evine, arabasına, kimisininki kariyerine. Bugün kariyer yapmak hakikaten büyük bir efendim insanların yani kafasındaki en büyük hedeflerden biri haline geldi. İyi insan olmak, iyi Müslüman olmak, iyi aile kurmak bile üçüncü, beşinci dereceye düştü bugün. Herkes çok yüksek bir mertebeli işe girmek istiyor. Hep rabıtayı devamlı o ulaşacağı mertebeye efendim endeksliyor. Onun bir altında bir iş bulursa ya mutsuz oluyor ya o işi kabul etmiyor. İşsiz güçsüz efendim geziyor. İyi teklifler belki geliyor ama kafasındaki o rabıta çok yüksek bir yer olduğu için ne yapıyor? Onu kabul etmiyor. Böylece mutsuz oluyor insanlarımız. Kimse eviyle efendim imkanlarıyla mutlu değil. Çünkü herkesin rabıtası onun bir üst, hadi modern tabirle versiyonu diyelim. Herkesin gönlündeki bağlantı maddi alemdeki efendim eşyaların bir üst versiyonuna. Cep telefonu alıyor kardeşimiz, bir üst versiyonuna rabıta yapıyor. Ev alıyor, bir üst versiyonuna rabıta yapıyor. Araba alıyor, bir üst versiyonuna rabıta yapıyor. Böylece kimse elindekiyle mutlu olamıyor. Allah-u Teala bizlere rabıtamızı doğru ve güzel kaynaklara, Allah'a, peygamberine, Kur'an-ı Kerim'e, Allah dostlarına, güzel alimlere yapmayı nasip eylesin. Amin. Devam edelim. Buyurun.
Kabz ve bast hallerinin her biri bu yolda manevi uçuşun birer kanadı mesabesindedir. O halde kabz haline üzülmemeli, bast haline de sevinmemeli.
Tabii şimdi tasavvufta bazı manevi haller var. Kabız insanın sebebini bilmediği bir iç sıkıntısına uğraması. Belki işlediğimiz günahlar, belki yaptığımız edep hataları veya sebepsiz yere Allah-u Teala imtihan için içinize bir sıkıntı gönderebilir. Tabi bu durumda insanın sabretmesi lazım, isyan etmemesi lazım. Kabıza da çok fazla üzülmemek lazım. Yani ben niye bir efendim manevi zevke varamıyorum? Bu konuda meselede çok güzel bir hikaye var. Özür dilerim. Şimdi adamcağızın birisi devamlı namazını vaktinde kılıyor, güzelce kılıyor. Ama şeytan buna musallat oluyor. Ya diyor, sen diyor nice yıldır namaz kılarsın. Hiç kalbinde öyle bir sıcaklık hissetmedin. Hiç sana bile lebbeyk efendim şeyine ey kulum gel cevabını almadın. Yani bırak bu namazı diyor. Yani böyle maneviyatsız, zevksiz namaz kılınmaz diyor. Bunun üzerine diyor ki orada Mevlana Hazretleri cevap veriyor. Oğlum diyor, senin diyor o huzura gelip namaz kılman zaten senin duana icabet edildiğini gösterir. Eğer Allah sana gel demeseydi sen diyor o huzura zaten varamazdın. Ve diyor ki ya sen zaten daveti peşin almışsın Allah'tan diyerek orada bu kötü düşünceye karşı bir efendim alternatif düşünme metodu geliştiriyor Mevlana Hazretleri. O yüzden aslında muhterem dinleyiciler hakikaten hepimizin pozitif düşünmemiz lazım. Negatif düşünmek yok. Zaman zaman sıkıntı gelebilir, iç darlığı gelebilir. Bunda fazla üzülmeden Estağfurullahalazim zikrine ağırlık vererek aşmak gerekiyor. Devam edelim şimdi.
Bütün zerrelerde sonsuz cemali müşahede etmeyi temenni etmişsin. Ey seven kimse, kulun temenni ile ne işi olabilir? Zira onun temenni ettiği şey mutlaka kendi anlayışı nispetinde eksik olmak durumundadır.
Tabi burada bazen Allah'tan bir şey isteriz. O istediğimiz şey ya bizim zararımız olabilir veyahut da faydasız olabilir veyahut da gücümüzün çok üstünde olabilir. O yüzden muhterem dinleyiciler, isteklerimizin büyük çoğunluğunun yerine gelmemesi esasında bizim için Allah'ın büyük bir rahmetidir. Bu sebeple tasavvuf büyükleri Beyazlı Bistami'den diyor ki ne istersin? İstememeyi isterim diyor. Tabi buradaki hedef şudur, Allah'ın rızasına tabi olmak manasına istememek. Yani Allah Teala'nın bizimle alakalı pek çok konudaki iradesi açıktır. Buna rağmen insanlar çoğu zaman bu iradeyi aşmak, daha farklı hedefleri elde etmek isterler. Allah bize ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ancak bana kulluk etsinler diye insanları ve cinleri bu yüzden yarattım diyor. Bakıyoruz bugün, bizim de başka isteklerimiz var ve bazen bu isteklerimiz maalesef kulluğun dışına çıkan istekler. Veyahut da yerine geldiğinde o isteklerimiz bizim kulluk yapmaya vaktimiz kalmayacak. Hatırlarsanız Salebe'nin meşhur hikayesi vardır değil mi? Allah Resulü'nden mal istiyor. Ve sonra o mal onun efendim camiden uzaklaşmasına, mescidin uzaklaşmasına, kopmasına sebep oluyor. Yine bu konuda çok güzel bir mesnevi hikayesi var. Onu da paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimizle. Adamın biri Hazreti Musa'ya gelip, ey Musa diyor, ne olur Allah'a yalvar. Ben diyor şu hayvanatın lisanını anlamak istiyorum. Hazreti Süleyman gibi. Hazreti Süleyman Allah'ın büyük peygamberi ne yapıyordu? Bütün hayvanatın, karıncanın, her şeyin, kuşların lisanını anlıyordu. Musa Aleyhisselam buyuruyor ki o gidişine diyor ya diyor. Bu senden faydasız benim. sen bununla bir sana faydası yok bunu öğrenmenin. Yok diyor. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Artık 3 5 10 en sonunda Hazreti Musa ondan kurtulmak için Allah'a dua ediyor. Ve diyor ki tamam diyor. Allah istediğini kabul etti. Evindeki hayvanların diyor konuşmasını anlayabileceksin. Bütün hayvanların değil de evde kedisi var, köpeği var. Affedersiniz merkebi var, öküzü var. Bunları anlayacaksın diyor. Adam çok sevinerek gidiyor evine. Hakikaten hayvanların insanı anlamaya başlıyor. Bir sabah bir ekmek parçası düşmüş. Sofra silkinmiş. Hemen horozdan köpek ekmeğin başında. Horoz diyor ki köpeğe. Ya diyor bu ekmek parçasını ben yiyeyim. Ben et yiyemem. Bugün akşama doğru diyor sahibimizin merkebi ölecek. Sen diyor bol bol ete kanacaksın. Az sabret. Onu yersin. Tabi adam bunu duyduğu için rahat durur mu? Hemen zarardan kurtulmak için merkebi aldığı gibi pazara koşuyor. Ve ucuz bir fiyata merkebi satıp ondan kurtuluyor. Eve geliyor şimdi. Ertesi sabah tekrar bir hadise. Yine bir ekmek parçasının başında horozdan köpeğin konuşması. Diyor ki horoz ya diyor bugün diyor sahibimizin öküz ölecek. Sen bol bol et yersin. Bırak şu ekmek parçasını kırıntıları ben yiyeyim. Diyor köpek ya dün de sen bana diyor böyle söyledin ama bir şey ölen olmadı. Yalan söyledin diyor. Yok ya diyor yalan söylemedim. Ölmesi lazımdı diyor ama diyor ben de bilmiyorum bir şeyler oldu diyor. Tabii şimdi adam durur mu? Hemen gidiyor öküzü de satıyor pazarda. Ertesi gün yine ekmek parçası yine bir konuşma. Diyor ki horoz ya diyor bırak ekmek parçası ben yiyeyim. Ben diyor et yemem. Sen diyor bugün büyük bir şeye kavuşacaksın merak etme. Köpek diyor iki gündür beni oyalıyorsun diyor. Bana yalan söylüyorsun. Ölecek diyorsun merkep ölmedi. Öküz ölecek dedin ölmedi. Artık olmaz falan deyince merak etme diyor. Bugün diyor sahibimsin kendisi ölecek. O öldüğü için de diyor çok yemek pişecek gelen giden misafirlere. Çok diyor kemik o dolacak ortalık. Rahat rahat yersin deyince adam tabii hatasını anlıyor. Koşarak ağlayarak Hazreti Musa'ya varıyor. Ey Musa ne olur diyor. Beni kurtar. Ne oldu diyor. İşte böyle böyle böyle oldu. Bir adam diyor. Allah seni önce merkebin eline alacaktı. O ceza sana yetecekti. Hayatın kurtulacaktı. Sen merkebe razı olmadın. Gittin onu sattın pazarda. Başka bir Müslümanın zarara uğramasına vesile oldun. Allah bu sefer yine affetti seni. Öküzün eline alacaktı. Sen ona da izin vermedin. Onu da sattın. Ondan da kurtuldun. Hadi buyur diyor. Git bakalım kendini sat pazarda. Kendine kurtulabilecek misin? Adam yalvar yakar en son diyor Hazreti Musa. Artık diyor hayatın gitti yani. Onu kurtarmamız mümkün değil. Ama diyor Allah'a dua edeyim de imanlı gidici olması. Normalde diyor imanın da gitmesi lazım. Bu yaptığın edep hatası. Kaza ve kader karşısındaki yaptığın hatadan dolayı normalde diyor imanın da gitmesi lazım. Ama diyor ben dua edeyim mümin olarak öl diyor ve adam o şekilde can veriyor. Demek ki bu hikayenin hakikaten çok hoş bir hikaye. Bizim arzularımız, Allah'tan isteklerimiz çoğu zaman bize zarar veren şeyler. O yüzden insan bakacak Allah'ın iradesine. Bir işe giriyoruz mesela. İki tane karşımıza iş çıktı. Bir tane iş şüphesiz tertemiz helal rızık. Diğerinde karışıklık var. Ya hepsi haram. Veyahut da efendime söyleyeyim haram olmasa bile ortam karışık, ortam bozuk. Satılan diyelim ki esnaf bir tüccarın yanına giriyorsunuz. Yapılan işlemlerde şüpheler var. Allah'ın iradesi açık burada. Allah'ın iradesi nedir? Şüphesiz olan temiz bir işe girmek, temiz bir rızık peşinde koşmak. Ne bileyim yani namaz vakti gelmiş ezan okunuyor değil mi? Allah'ın iradesi açık. Artık burada yorum yaparak, Allah'ın iradesini zorlayarak başka şeyler istemek genelde maalesef kendi helakimize götürüyor bizleri. O yüzden sufiler Allah'tan istememeyi istiyorlar. Yani iradesi açık konularda Allah'ın emirlerine uymayı tavsiye ediyorlar. Evet devam edelim.
Zerrelerde sonsuz cemali müşahede etmek kıt bakışlı olmaktan kaynaklanmaktadır. Zerreler nasıl olur da sonsuz cemali yansıtan birer aynaya dönebilirler?
Tabi burada da güzel bir yine edep tavsiyesi İmam Rabbani Hazretleri. Bazen bu hataya belki biz de düşüyoruz. Tabii ki bütün şu kainattaki güzellikler Allah'ın cemalinin yansımasıdır. Estağfirullah sibatallah ve men ahsenu minallahi sibah diyor Rabbimiz. Allah'ın boyası ondan daha güzel boya var mıdır? Şu kainattaki bütün cemal Allah'ın cemalinin bu alemdeki yansımasıdır. Ama tabii burada hata olan şudur. Bunu tamamen bu aleme sınırlandırmak o yanlış. Bu belki gölgenin gölgesidir. Allah'ın cemalinin kendisi aslı değildir. O yüzden mesela hani bazen dilimizde de böyle yanlış kullanışlar oluyor. Bunu bazı sufiler de yapıyor mesela. İnsanların güzelliğine bakarak Allah'a müşahede etmek gibi. Tabii ki insanlar güzel yüzler olabilir ama Allah'ın cemali orada tam tecelli etmez. Hatta bazen harama giren, bunu İmam Rabbani'nin başka mektubunda da biz görüyoruz. Harama giren durumlar da var. O yüzden insan yani bu zerrede Allah'ın bütün sıfatlarını görmeyi efendim düşünmemeli. Bu edep hatası olur. Zira bu kainat o sikleti kaldıramaz. O efendim muazzam cemale makes olamaz. Bunu hatırlatıyor. Sen diyor edebini bil ey derviş, derviş kardeşim diyor. Öyle diyor. Boyundan büyük işler isteme Allah'tan. Yani bütün kainatta, bütün zerrelerde Allah'ı görmeyi istemek diyor bir edep hatasıdır buyuruyor. Evet.
Bütün bunları bir tarafa bırakıp Allah'ı ötelerin ötesinde ve afak ve enfüs dairesinin dışında aramak gerekir. Sende bulunan nispet temenni ettiğin şeyin üstündedir.
Şimdi tabii insan neyi ister? Kendi bildiğini, kendi şeyini ister değil mi? Şimdi insanın aklına gelen şey de budur. Psikoloji bak da böyledir bu esasında. Yani aç insan hep lokantaları fark eder. O anda onun kafasında çünkü o vardır. Bu yüzden insan Allah Teala'yı Celle Celaluhu bu kainatın içinde bu manada aramamalı. Yani Allah bizim düşündüğümüzün, aklettiğimizin haricinde bir efendim varlıktır. O yüzden tenzihi burada iyi anlamalıyız. Hani bazen bu konuda biliyorsunuz en büyük hatayı kimler yapmış? Hristiyanlar yapmış. Allah Teala tutup Hazreti İsa'nın bedenini hapsetmişler. Diyorlar ki Allah Hazreti İsa'nın içine girmiştir. Belki yani zerrede Allah'ı görmenin yani en aşırı ucu budur. Yani enkarnasyona inanmaktır. Ki nitekim bugün Hindistan'da falan uzak doğuda da pek çok dinlerde bu tür bir anlayış var. Diyorlar ki Tanrı falanca filanca bedene hulul etti. Enkarnasyon ortaya çıktı diyorlar. Bu hakikaten bir yanlıştı. Tabii insan bu enkarnasyona inanmaz ama böyle bazen kafamızdaki yanlış düşünceleri Allah'a yakıştırırız. Ne enfüste ne afakta, yani ne içimizde ne dışımızda böyle bir tanrı anlayışına gitmeyelim. Hocam, Allah bu, Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim tanıttığı gibi tanıyalım.
Şirkede yol açmış olabilirim böyle bir durum mesela.
Yani şöyle söyleyelim, ufak tefek belki insan hani zaman zaman duygusal dünyasında değişiklik olabilir, hata yapabilir ama tabii bunu müşahhaslaştırırsak, yani Allah göstermesin, Hristiyanların yaptığı işte Hazreti İsa'ya tanrı diyorlar, işte Budistler, Hindular bunun değişik tanrının her dönemde, her çağda enkarne olduğunu, bazı insanlara hulul ettiğine inanıyorlar. Tabii bu büyük bir hatadır. Bu hataya düşmemek gerekir. Yani esasında insanı en çok hataya düşüren bu Ali Efendimiz mesela, kendi tarihimizden de örnek verelim, İslam tarihinden. Ali Efendimiz'i sevmek İslam'ın şiarıdır. Ehl-i Sünnet'in şiarıdır. Yani Hazreti Ali'yi sevmek, Ehl-i Beyt'i sevmek sadece Şii kardeşlerimizin efendim bir durumu değildir. Biz de çok severiz ama nereye kadar? Hiçbirimiz çıkıp Hazreti Ali'ye haşa Tanrı demeyiz. Ya bunu diyen mesela bazı çok guluv, aşırı gruplar da var. Yani o şeyde bir dengeyi korumak gerekiyor. Hem şahıslara karşı hem de Allah'ın zatı sıfatları konusunda kelamcıların, ulemanın görüşlerine tabi olmak zorundayız. İmam Rabbani diyor ki bu kelami konularda diyor söz sahibi olanlar İmam Maturidilerdir, Eş'arilerdir. Çünkü onlar diyor bu Allah'ın zatı ve sıfatları alakalı konuları peygamberin mişkatından, peygamberin nurundan almışlardır. Onlar hata yapmaz diyor. Bizim keşif ve kerametlerimiz, bizim Allah hakkındaki rüyada gördüğümüz efendim keşfimize görünen mükaşefelerimiz, bunların diyor hiçbiri o kelami bilgilere uymadığı sürece kabul edilemez diyor. Bu da hakikaten bugün müthiş bir sorundur günümüzde. Allah Celle Celaluhu Rabbimizle alakalı düşüncelerimizi, fiillerimizi Kur'an ve sünnete uydursun.
Amin.
Ulema-i rasihin, büyük ulemanın görüşlerine uydursun. Kendi heva ve hevesimize uydurmasın. Muhterem dinleyicilerimiz, yine inşallah yeni bir mektupla sizinle beraberiz. İkinci cilt, bu sefer 25. mektubu okuyoruz. Bu mektubun konusu da işlerimizin şeriata uygun olarak yapılması. Böyle yapılırsa yapılan her işin zikir sayılacağı konusunda inşallah. Buyurun Ömer Bey.
Allah'a hamd, peygamberlerine selam olsun. Kıymetli oğlumun Mevlana Abdurreşit ve Mevlana Can Muhammed ile birlikte gönderdiği değerli mektup ve adak parası elimize ulaştı. Allah sizi mükafatlandırsın. Sıhhat haberiniz de Çok sevindik.
Demek ki o zamanlarda adak göndermek adeti varmış. Yani oğulları adak gönderiyor. Bugün de değişik vakıflarımız, Allah razı olsun, bizim adaklarımızı, efendim farz kurbanlarımızı, nafile kurbanlarımızı, adak kurbanlarımızı alıp yerlerine ulaştırıyor. Tabii muhterem dinleyicilerimiz, bu da hakikaten önemli bir efendim mesele. İnsan zaman zaman bir önemli işi olduğu zaman Allah'a adak adayabilir. Bu çok güzel bir Allah'tan yardım istemenin yoludur. Devam edelim.
Ey oğlum, fırsat ganimettir. Sıhhat ve boş vakti de ganimet bilmelidir. Vakitlerimizi Cenab-ı Allah'ı zikretmekle geçirmeliyiz.
Tabii hakikaten bugün maalesef insanlığın kıymetini bilmediği, hadis-i şerifte de geçiyor değil mi? İnsan diyor boş vaktin, sıhhatin kıymetini bilmez. Bugün de böyle bir çağda yaşıyoruz ki insanlar vakitlerini kendilerine daha çok ayırmak için makineler yaptılar, icat ettiler. Yani bugün işte çamaşır makinesi var değil mi? Hanımlar için ne büyük bir kolaylık. Yani bir günde yapacağı işi makinenin düğmesine basıyor. Hiç yorulmadan 10 dakika sonra çıkarıyor çamaşırlarını. Ne bileyim, daha erkeklerin işte kullandığı pek çok makineler. Evvelden insanlar giderlerdi çift sürerken, ne kadar günlerce tarlada uğraşırlardı. Şimdi bir traktör, yani bir çift atın yaptığı, bir atla yaptığı işi belki 3-5 saatte yapıveriyor hemen. Allah'a hamdolsun bu makineler bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Vakitlerimiz de boşa çıkardı. Yani bir ekmek yapmak için günlerce uğraşırken insanlar, şimdi gidiyorsunuz fırından 1 liraya, yani çok da hakikaten ucuz bir fiyata alıyorsunuz. Allah bu nimetlerin kıymetinin farkına vardırsın hepimizi. Bak bugün tamam. Suriyeli kardeşlerimiz, Allah onlara yardım etsin. Biz de yardımcı olalım inşallah. Elimizden geldikçe ot yiyerek hayatta kalıyorlar. Ekmek falan yok orada şu anda. Kaç milyon insan tamamen açlık ve sefillik içinde yaşıyor maalesef. Biz de bugün bu nimetlerin kıymetini ne yapıyoruz bilemiyoruz. O yüzden tabii insanlar adak adamalı. Ondan sonra ne bileyim böyle fırsatları da kaçırmamalı. Allah'ın bize verdiği fırsat bugün vakit fırsatı. O kadar boş vakit üretmişiz. Ama şimdi bu boş vakitleri nasıl dolduracağız? Onun peşindeyiz. Tabii genelde de maalesef bu vakitlerimizi güzel kullanamıyoruz. Televizyon karşısında, maç karşısında, bilmem eğlence programları karşısında vakitlerimizi israf ediyoruz. Saatlerimiz gidiyor. Lüzumsuz işler, lüzumsuz hobiler artık gelişiyor. Halbuki ne büyük fırsat. Yani bu dünya ahiretin tarlası ise insan ne yapacak? Devamlı tarlaya bir şey ekmeye çalışacak. Yani Aziz Mevlana'nın buyurduğu gibi, insan bu dünya diken ekerek ahirette buğday toplayamaz. Ahirette biz eğer buğday almak istiyorsak buğday ekeceğiz. Bu hasat mevsimini kaçırmamak gerekiyor. Ama vakit konusu bugün insanlık için maalesef büyük bir şey. Allah'ın o güzel vakitleri, parayla pulla geri alamayacağımız o vakitler lüzumsuz bomboş işlerle geçiyor. Günler geçiyor, saatler geçiyor. Sıkat hakeza. Sağlığımızı da korumuyoruz. Bugün sigara alışkanlığı, içki zaten haram, ona hiç girmiyorum. Ama sigara da mesela insanın sağlığını, sıhhatini efendim zedeleyen, parasını dumana, yele veren, bir daha bunun gibi sağlığımızı, sıhhatimizi zararlı neler, yememiz, içmemiz, aşırı yememiz, aşırı içmemiz aklıma daha gelmiyor ama işte ne bileyim, bu vücut da bizim için bir emanet. Ama bakıyorsunuz sağlıklı insanlar yani o Allah'ın verdiği sıhhatin şükrünü eda etmiyorlar. Veyahut da o sağlığı korumak için yeterince uğraşmıyorlar. O yüzden Allah bize bu nimetlerin ve daha bilemediğimiz nice nimetler var üzerimizde. Estağfirullah. Ve in te'udu nimetallah la tuhsuya buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın sizdeki nimetlerini saymaya, hatta gruplandırmaya bile çalışsanız bunu bile yapamazsınız. O kadar çok nimet var ki üzerimizde. O yüzden yani bu nimetlerin kıymetini bilelim. Bunları israf etmeyelim.
Alışveriş de olsa yüce şeriata uygun olarak yapılan her şey zikir kabul edilir. Bütün hal ve hareketlerimizde şer'i hükümlere uymalıyız ki bunların hepsi zikir sayılsın.
Zikir Allah'ı hatırlamak demek. İnsan alışveriş yaparken o konuda şer'i hükümlere uyuyorsa, herhangi bir işimizde, yatarken, uyurken, yemek yerken, su içerken, insan bismillah diyerek su içse, üç yudumda içse değil mi? İbadettir. Yaptığımız her iş, elhamdülillah bu bize Rabbimizin büyük bir ihsanıdır. Bizim dinimizde din dünya ayrımı yok muhterem dinleyicilerimiz. İnsan besmele çekerek, Allah hatırlayarak hangi işi yapsa o işten ecir, hatta ashab da taaccüp ediyor bir hadise. Ailevi ilişkilerden bile insan ecir kazanıyor. Yeter ki insan gafletle efendim Allah'ın ismini anmadan hiçbir işe başlamasın. Bu çok güzel bir uyarı. Hani bazı sana bugün zikir deyince sadece eline tesbih alıp Allah Allah Allah demeyi anlıyorlar. Hakikaten zikir budur. Ama sadece bu değildir. İnsan çarşıda, pazarda işini, mesleğini yaparken her an Rabbinin sınırlarına dikkat ederse, araba sürerken kul hakkına girmezse, ne bileyim o vasıtayı Allah için kullanırsa, bir hak yola gitmek için kullanırsa, yemek yerken ibadetlere güç kuvvet olsun diye yemek yerse. Hani insan burada niyet çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. İnsan niyetlerini düzeltmeli. Hani bir derviş kendisine ev yapıyormuş. Şehire ziyaretine gelmiş. Oğlum demiş, ne yapıyorsun? Efendim ev yapıyorum. Demiş, bu pencereyi niye açtın? Efendim işte dışarıdan gelen geçen insanları göreyim, ses duyayım falan. Yok oğlum demiş, öyle deme. Ezan sesi duyayım diye açtım dersen demiş, sevaba girersin. Yani bazen insanlar aynı işi yapıyor ama niyetler farklı olabiliyor. O yüzden niyetlerimizi güzel tutarsak, Allah'ın da arzu ettiği sünnet-i seniyeye uygun olarak yaparsak, yaptığımız her iş bir ibadet gibi Allah'ın izniyle amel defterimize inşallah yazılacaktır.
Buyurun. Zira zikir gafleti yok etmektir. Bütün işlerde Allah'ın emir ve yasaklarına uyulduğu takdirde iyilikleri emreden ve kötülükleri yasaklayan Allah'a karşı gafletten kurtulmuş olur ve sürekli zikir halini yakalamış oluruz.
Zikir Allah'ı hatırlamak. Zaten siz de her yaptığınız işte Allah'ı hatırlıyorsanız, Allah Celle Celaluhu bir de ne yapıyor? Bu da önemli bir Rabbimizin vasfı. Esasında bizde de olması gerekir o vasfın. Allah kötülükleri yasaklıyor. Her zaman iyilikleri emrediyor. Şu kainatta Rabbimizin emrettiği her ne var ise hepsi bizim faydamıza, bizim iyiliğimizedir. Ha eski dinlerde Allah-u Teala bazı imtihan olsun diye, yani bazı mesela etlerin bazı bölümlerin yemesini yasaklıyor Beni İsrail'e. Ha, onda belki bir hikmet, iyilik yok ama bir imtihan, bir ceza belki de. Bizim dinimizde elhamdülillah böyle bir ceza yok. Yani biz bir şeyi eğer yemesi yasaksa dinimizde illaki bir zararı var. Domuz etidir, işte şaraptır, içilmesi yasak. Bunlar böyle. O yüzden bunun farkında olmak lazım. Bize yasaklanan şeyler bizim lehimizedir. Şimdi Allah bize bunu yasaklamışsa, biz onu yapmıyorsak, emrettiğini yapıyorsak, demek ki biz Allah'ın, onun emirlerinin farkındayız. Gaflette değiliz yani. Çünkü insan ne zaman günah işler, ne zaman hata yapar? İnsan gafletteyken hata işler. Bir insan Allah Allah diyerek, Bismillah diyerek hırsızlık yapmaz. Bir insan Bismillahirrahmanirrahim diyerek gıybet etmez. İnsan ne zaman gıybet eder, ne zaman efendim haksızlık yapar, zulüm yapar? Allah'ı unuttuğu zaman bunları yapar. Bir insan hiç bu hataya düşmüyorsa demek ki Allah'ı daima hatırlıyor. Karşımıza iki yol çıkmış. Diyelim ki tüccarız. Bir tane karşımıza saf müşteri geldi. Hani bazı hakikaten meslek gruplarında da insan kandırmak o kadar kolay ki. Hatta bazen kandırınca makbule geçiyorsunuz. Diyelim ki siz doktorsunuz. Yani hasta geliyor, hiçbir şeysi yok halbuki. Belki yani bir gün ısrar etse, bir aspirin kullansa iyi olacak. Şimdi diyorsunuz kendi kendine, ya ben bu adama bir aspirin desem, ya böyle doktor mu olur? Ama adama 10 tane ilaç yazıyorsunuz, uzunca bir efendim reçete. Adam memnun olup gidiyor. Ne iyi doktormuş, bak bana ne kadar hastalık bende buldu ki, o kadar bana ilaç verdi diyor mesela. Hakikaten yani bunlarda dengeyi korumak kolay değil. Allah'ı hatırlamak lazım. Bu yazılan ilaç, ne bileyim başka herhangi bir sağ olabilir. Arabanızı tamire götürüyorsunuz değil mi? Tamirci ya isterse hiç lüzumsuz parçaları değiştirebiliyor falan filan. O anda sizin bir sürü paranızı alabiliyor ve siz adama çok teşekkür ediyorsunuz. İyi ki değiştirdin falan, bak hakikaten sakatmış diyorsunuz. Halbuki o parçanın hiçbir kusuru da yok. Yani işte muhterem dinleyicilerimiz, hakikaten İslam'ı yaşamak incelikli bir hal. Sadece namazla, abdestle bu iş olmuyor. Kul hakkı. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Yaptığımız işlerde hiçbir insanın, o insan farkına varmasa bile. Hatta o insan bize teşekkür de edebilir dediğim gibi. Biz ona fazla para yazarız. Önemli olan o değil. Önemli olan bizim Allah'a vereceğimiz hesaptır. Bu dünyada insanları kandırmak gayet kolaydır. Allah'ı kandıramayız. İşte zikir halinde olursak, daima Allah'ı hatırlarsak, halvet der encümen, kalabalık içinde Allah'la beraber olmak, bu Nakşilerin önemli bir prensibidir. Bu hali yakalarsak, yaptığımız her iş Allah'ın izniyle bir ibadettir. Hepsinden ecir alırız. Güzel efendim fırıncı oluruz, hamuru güzel kararız, tartısını güzel yaparız ekmeklerimizin, Bismillah diyerek fırına koyuruz. Yiyenlerde bir şifa oluşur. İyi doktor olursunuz, iyi mühendis, iyi tamirci, iyi usta olursunuz. Yaptığınız her işten Allah katında büyük ecir alırsınız. İşte bu da zikir olur. Çünkü o an hep Allah'ı hatırlıyorsunuz. çok kolay para kazanmak varken o yolu tercih etmiyorsunuz. Zoru seçiyorsunuz. Daha çok yoruluyorsunuz. Niye? Çünkü o anda Allah'ı hatırlıyorsunuz. Allah'tan korkuyorsunuz. Bugün nice insanlar var değil mi? Zikir çekiyor belki ama ticari hayatı o zikirle mütenasip değil. Uygunsuz. Evet belki tesbih çekiyor, zikir çekiyor ama bakıyorsunuz gündüz iş yerinde, efendim ailevi ilişkilerinde, arkadaşlarına karşı hiç haşa sanki din o anda Allah'ın hükmü yok. Yokmuş gibi muamele yapıyor. Demek ki bu adamın çektiği zikir de esasında gafletten öte geçmiyor demektir. O yüzden bizim efendim tasavvufi halimizin göstergesi ahlakımızdır. Çünkü ahlaklı insan Allah'ın farkında insandır. Hani buna farkındalık diyorlar modern tabirle. İnsan daima farkında olmalı. Neyin? Yüce Allah'ın. Neyin? Peygamberimizin. Neyin? Kur'an-ı Kerim'in. Bir iş yapacağız. Burada Allah ne diyor? Peygamber ne diyor? Kitabımız ne diyor? Eğer bunlara kendimizi kıyas ediyorsak zaten biz zikir halindeyiz. Tabi bununla beraber bir de vezkür isme rabbik var değil mi? Allah'ın ismini zikret. Yani o bizim tasavvuftaki Allah, Allah, Ya Rahman, Ya Rahim o zikirlerimiz de boşuna çıkmamış ortaya. Onları o şekilde zikretmek de büyük sevap. İnşallah bize Rabbimiz ikisini cem etmeyi nasip eylesin. Hem halimizle, davranışlarımızla zikredelim. Hem de dilimizle, kalbimizle, sırrımızla, bütün o lataiflerle zikretmeyi becerelim inşallah. Zikri külle ulaşalım bu işi bu şekilde.
Hocam hatta şöyle bir şey müsaadenizle ekleyeyim.
Buyurun.
Bir konu geçti geçenlerde de bu Kur'an-ı Kerim'de ibadetler veya onun benzeri şeylerle ilgili çokça yapınız diye bir ifade yoktur. Ancak zikirle ilgili onu çokça zikredin, Allah'ı çokça zikredin diye bir nadir bir ifade vardır diye bir şey yorum yapmışlardı. Benim de hoşuma gitmişti.
Hakikaten
yani
o ayet kelime eserdir. Ve zikrullahe zikran
kesira.
Kesira. Evet Allah'ı çokça zikredin. Allah-u Teala ne diyor? Mesela infak konusunda ne çok ver ne de tamamen elini boynuna as diyor. Hep bak denge var. Değil mi? Namaz da böyle, haç da böyle, oruç da böyle mesela Allah Resulü. Değil mi? Daima oruç tutmak isteyen sahabeye engel oluyor. Çünkü oruç bile, yani bizde böyle dehri oruç yok. Bütün ömrümüzü oruçla geçirmek diye bir ibadet yok. Bunu yapan günaha giriyor biliyorsunuz dinimizde. Şimdi ama zikir konusunda bak sınır yok. Çok yapın. Çok deyince artık daima demek ki zikir yapmak mümkün. Ama işte İmam Rabbani bunu ne yapıyor? Hakikaten İmam Rabbani'nin büyüklüğü burada muhterem dinleyicilerimiz. Şu pratik hayatımızda bunları çok güzel efendim eşleştiriyor. Diyor ki bir insan yani yaptığı işler İslam'a uygun yapıyorsa, yani bir lokantacı yemeğini İslam'a uygun pişiriyorsa, şüpheli bir efendim et kullanmıyorsa mesela, efendim bir fırıncı hakeza yoğurduğu hamurun içine yabancı madde, zararlı madde katmıyorsa, bir avukat, bir hakim, efendim bir savcı, aklınıza hangisi gelirse, bir profesör, bir öğretmen, her meslek sahibi o mesleğini hakkınca icra ediyorsa, inşallah o zikir sayılır. O da ayrı bir nimet. Evet.
Anlatmaya çalıştığımız bu sürekli zikir hali hacegen şeyhlerinin yağdaş dedikleri şeyin ötesindedir. Evet. Zira yağdaş sadece insanın batınıyla alakalıdır.
Tabii insanın gönlü Allah diyebilir. Yağdaş içinde bir zikir olabilir ama bu zikrin dışa yansıması gerekiyor. Zaten Nakşibendi'nin belki diğer tarikatlardan farklı tarafı, güzel tarafı belki biraz da şeriata tam uyum. Daha, yani sadece batınımız değil, sadece iç alemimiz. Bir insan dağ başından çekilir, çok güzel bir kul olabilir. Devamlı zikirle, Kur'an'la, efendim ibadetle meşgul olabilir. Ama bu bizim Nakşilere göre ve tabii İslamiyet'e göre de makbul bir hal değil. İnsan, insanların arasına girecek, onların sıkıntılarına katlanacak, hem kendisi İslamlaşacak hem de başkalarının yaşamasına vesile olması gerekiyor. Tabii bu manada İmam Rabbani hayattan bir kenara çekilmeyi, kopmayı da efendim hoş karşılamıyor.
Burada anlatmak istediğimiz hal her ne kadar zor da olsa aynı zamanda insanın zahiriyle de alakalıdır.
İşte dediğimiz gibi burada zor olan zahir ile batını birleştirmektir. Bir insan yani batınen iç dünyası itibariyle toplumdan koparak yüksek bir mertebeye ulaşabilir. Kendisinde çok güzel manevi zevkler hissedebilir. Ama bu çok da makbul değil. Hakikaten bugün de değil mi tasavvufa karşı yapılan eleştirilerin en başında tasavvuf demek, toplumdan kopmak demek, eline tesbih alıp bir kenara çekilmek demek, efendim işte etliye sütlüye karışmamak, siyasete bulaşmamak, yani sadece kendini Allah'a vermek. Hatta bizim toplumumuzda yanlış bir anlayış da var. İşte haçtan gelenler ne yaparlar? teraziyi bırakırlar mesela. Artık ticareti bırakırlar. Halbuki bunlar bizden, Allah'ın bizden istediği şeyler değil. Haçta da gideceğiz. Gelince tüccar da olacağız ama ticaretimizi Allah'ın istediği şekilde yapacağız. Sufi olacağız, tesbih çekeceğiz, zikir çekeceğiz ama toplumdan kopmak yok. Bu batındaki efendim zikrimiz zahirimize de yansıyacak. Gece Allah diyeceğiz, gece kayyum olacağız, zakir olacağız ama gündüz de Allah'ın bizden istediği sorumlulukları yerine getireceğiz. Hele bugün muhterem dinleyicilerimiz, bu konuda çok büyük sıkıntılar var. Bundan belki 100 sene, 200 sene, 300 sene önce olsaydı İslam devletleri vardı dünyanın pek çok yerinde. Bizim bugün ferden yaptığımız pek çok işi, yani hayır olarak yaptığımız, vakıflarımızın yaptığı pek çok işi devletler yapıyordu. Sana bana çok vazife kalmıyordu. O yüzden ben diyorum ki İbrahim bin Ethemler, diğer o büyük Allah dostları, sufilerin züht anlayışı bugün bize örnek olamaz. Çünkü niye? İbrahim bin Ethem Hazretleri evet krallığını bırakmış, tahtı, tacı bırakmış, çoluğu çocuğu terk etmiş. Çünkü herkesin mahallesinde bir Sibyan Mektebi vardı. Bir medrese vardı. Siz fakir de olsanız, şu da olsanız, bu da olsanız sizin çocuğunuz İslami eğitimi çok rahat alabiliyordu. Toplum sağlam, toplumun altyapısı. 3-5 kişinin işaretini bırakıp da tekkiye çekilmesi toplumun dengesini bozmuyordu. Bugünkü maalesef durum çok tam tersi. İşte Batı alemi, İslam düşmanı güçler büyük maddi servetlerle İslam alemine saldırırken bizim böyle sufi olacağız diye bir kenara çekilmemiz doğru değil. Zaten nakşilikte bu anlayış yoktur. Ve bugün de bakıyoruz pek çok büyük Allah dostu, güzel insanlar hem mallarıyla hem canlarıyla İslam'a hizmet ediyorlar. Bu konuda Musa Efendimizin çok güzel bir hatırasını da aktarmak istiyorum. Bu sohbetlerde var. Diyor ki ben diyor bu yola girdim, maneviyat yoluna. Dünya diyor gözümden tamamen silindi. Hiçbir kıymeti kalmadı dünyanın. Ama diyor bir süre sonra tekrar dünya bana sevdirildi. Ama ne için sevdirildi? Allah için sevdirildi. Ondan sonra bakıyoruz Musa Efendimiz'i ve diğer onun gibi büyük Nakşi Allah dostlarını ve onun takipçilerini her sahada, bütün maddi sahalarda ümmetin problemlerini çözmek için koşturuyorlar. Cami yaptırıyorlar, okul yaptırıyorlar, aşevi yaptırıyorlar. Efendim aklınıza geldik gelmedik ne kadar Müslümanların ihtiyacı varsa onlara çare olmaya çalışıyorlar. Tabi bu da bedava olmuyor. Bunu yapmak için insanların ne yapması gerekiyor? Birazcık fedakarlık yapması gerekiyor. Çalışıp para kazanması gerekiyor. Nakşilik de buna engel değil. Hatta bunu teşvik ediyor. İnsanın başkasına yük olmasını kesinlikle hoş görmüyor. O yüzden bunları inşallah olabildiğince güzel biz de yapmaya çalışalım. Herhalde vaktimiz doluyor. Bu sebeple inşallah kısaca özetlersek bugün gördüğümüz konularda bir zikir sadece dille yapılan zikir değildir. İnsan amelleri Allah'ın ahkamına, peygamberin sünnetine uygun olursa her yaptığı amel zikirdir. Bunu unutmayalım inşallah. Bu bizim için çokça önemli bir konudur. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin merhametine, sevgisine, affına emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.